Ayrım 11, hepimiz katiliz, sömürgecilik bir sistemdir, Jean-Paul Sartre, sayfa 99. Cezayir Savaşı'na gelince, generalin kararsız olduğu ve beklemede kaldığı açık. Fransızların çoğundan ne az ne de çok elbette. Sistemin adamları kurnazlık ettiler. Er ya da geç radikal bir karar vermek gerektiğini görmüşlerdi. Ölümüne kadar hoşnut kılma ya da görüşmeler. Aynı Dien Phu'dan sonra yaptıklarını yinelediler. Anahtarlarını ve yetkilerini bir eylem adamına devrettiler ve ona bol şans dileyerek parmak uçlarında oradan savuştular. Sistem öldü, yaşasın sistem. Zira bugün sistem de Gaulle'dür. Tek başına de Gaulle'dür. Başka nasıl olabilirdi? Bir ölüm kalım savaşı adamı olmak generalin çok hoşuna gitmiyor. Fakat satılmış olarak anılmak niyetinde de değil. Eğer kabul oyu alırsa ulusal meclis gibi Fransız halkının temsilcisi olacak. Bununla birlikte de Gaulle gerçek gücünü ordudan almaktadır. Eğer paraşütçüler şantajı gündeme gelmeseydi general hala Kolombi'de olacaktı. Bu sessiz kabulleniş generalin adı temelinde oluşması koşullarında kendi başına bir bilmecedir zaten. Gerçekten de Gaulle hükümeti gözümüzde sistemi belirliyor gibi görünen bütün belirtileri gösteriyor. De Gaulle işleri yarına 28 Eylül'e ertelemektedir. 29'unda eğer seçilirse yeni ulusal meclis seçimlerini sonra da kendisinin seçilmesini bekleyecek. İşte tam da bu kararsızlık güçsüzlüğünü ifade etmektedir. Çekimser davranıyor, kendisini geri çekiyor fakat Cezayir Savaşı ona Paris'e kadar sıçramış durumda. Ana yurdun pek çok kentinde Kuzey Afrikalılara işkence yapılmaktadır. Ben General de Gaulle'ün işkenceden nefret ettiğine, işkenceyi ordu için onur kırıcı bulduğuna ve Cezayir'de bazı subaylara sahra telefonunun telefon etmeye yaradığını anımsattığına bütün kalbimle inanıyorum. Fakat ne yapıyor, ne yapabilir? Susuyor, böylece her şeyin üstünü örtmüş oluyor. Aynı Gayar gibi. Üstelik bugün evvelsi günde olduğu gibi gerçek dışı bir ortamda yaşıyoruz. Güçsüzlük ve soyutlama bir kez daha lafazanlığa yol açıyor. Eski sistem tanımladığı izlenimi yaratırken gerçeği örten sözcüklerin peşindeydi. Sistemin new look'u belirsiz bir anlamı olan, ikili bir anlam içeriyormuş gibi görünen, fakat içermeyen belirsiz cümleler ya da her biri anlaşılır gibi görünen, fakat toplamı sıfır olan bir cümleler yığını arıyor. Ya da bizleri ifade edilmeyen bir sözcükle aldatıyorlar. Bu sözcük generale kulak verildiğinde herkesin dilinin ucuna yerleşiyor, herkes bu sözcüğü bekliyor, umuyor, herkes bu sözcükten korkuyor. Her cümle öylesine iyi kurulmuş ki bu sözcük fark edilmez cümlede yitmiştir sanki. Sonunda bütün gözlerde alevleniyor, bütün beyinlerde titreşimler yaratır, ses tükenir, bazıları bombok der, bazıları Tanrı'ya şükür der. General ertesi gün basının altını çizdiği gibi tek bir kez bile bütünleşme sözcüğünü ifade etmediği düşüncesindedir. Daha ne? Elbette birbirlerinin yerine sırayla gelen bakanlar yoktur. Gerçi bunu iki başlı Janus söz konusu olduğunda bilmek olanaksızdır ama. Buna karşılık her zaman her yerde uzlaşma görülür. Janus, mitolojide Roma kentinin kurucusu kabul edilen iki çehreli tanrı, yayıncının notu. Aynı bir ev sahibesi inceliğiyle, herkesin hoşuna gitmek için geleceğin başbakanının ekibini kurması gibi Sustel ve Mole bakan. Yani sistem kazandı denilecek, General de Gaulle'ün kendisi de küçük bir parça cumhuriyet olsa bile bu böyle. De Gaulle büyük bir stile sahip, milletvekillerimizden daha kötü olamaz, ona oy verelim, hayır. Çünkü şimdi biraz aralanmış ya da gevşetilmiş olsa da artık sistemi istemiyoruz. Çünkü gerçekten ve özgürce seçilmiş kurumlara dayandığı için sistemi darbelere karşı savunmak gerekirdi. Ne var ki hükümet darbesi bizzat sistemin içinde, Bay Pfimpli'nin, Mole'nin, Pinay ve Coty'nin yararlı hizmetleri sayesinde gerçekleşmişti. İyi, artık geriye dönülemez. Bugün gereksinim duyduğumuz şey başka kişiler, başka gruplaşmalar, başka bir çoğunluk, başka bir programdır. Ve her şeyden önce 4. Cumhuriyet'in güçsüz olduğu için yıkıldığı ve bu güçsüzlüğün ziyarete gelen bir generalin yürütmenin üzerine atılması ve yürütmeyi Cezayir'e götürmesinden kaynaklandığı düşünülmelidir. Sistem sadece görüntüden ibaretti. 3 yıldır yüksek rütbeliler ve sömürgeci beyler bir gerçeklik haline geldi. Hiç olmazsa Gayer gibi Mole'de zor ve askeri darbe tehdidi altında iktidara getirilmemişti. New Look sistem Cezayir'de ayaklanma ve paraşütçülerin yarattığı tehdit ile ortaya çıkmıştı. Kısa süre önce Yule Moh, Anayurt ordusunun büyük bir bölümünün De Gaulle'un yanında yer aldığını açıkladı. Yani De Gaulle bize ordu tarafından dayatılmıştı. Haklı olduğumu iddia etmek için yinelemiyorum bunu. Olaylar uğradıkları değişikliklere göre değerlendirilir. Ve gerçekten de kötü bir değişikliğe uğradılar. Bu yılın Haziran ayından bu yana General De Gaulle ard arda tavizler verdi. Şu an Fransız hükümeti tamamen ordunun elindedir. Daha birkaç gün önce başbakan şu karakteristik cümleyi ifade etti. Cezayir Savaşı'nın uzun süreceği gizlenmemelidir. Bu son çeyrek saatten söz etmekten daha mı iyi? Tamam, fakat De Gaulle'ün ölüm kalım savaşını seçtiğini de gösteriyor bu. Elbette bunu keyif aldığı için değil, elinden başka bir şey gelmediği için yaptı. Belki de işte evet oyu vermek için başka bir neden daha ileri sürülecektir. General De Gaulle Fransız halkının desteğini almalı. Fakat işte bu sessiz, neredeyse sessiz destek, sadece generalin ifadeleri gibi belirsiz olan tek bir sözcük söylemek için açılan ağızlar, bütün bunlar hiç işe yaramaz. Belirsizlik, belirsizliği yaratana karşı yönelmektedir. Biri hayır, üst rütbelilere hayır demek istediği için evet diyor. Bir başkası başka bir evet'i ifade ediyor ve aslında başka bir hayırı, De Gaulle ve sisteme hayır, kısa süre sonra gelecek olan yine Sustel kastediyor. Kim hem evet diyor hem de evet'i kastediyor? Peki bunun anlamı ne? Gerekli bilgilere sahip olmadığımız için bu oy pusulaları yığını hiçbir işe yaramaz. Bu oylar en fazla nefretin üstünü örtmekte, ortalık şimdiden kargaşalık kokmaktadır. Evet oylarından, eğer evet oyları yoğun olursa yararlanacaklar sadece faşistlerdir. Faşistler oy vermenin anlamını sormazlar kendilerine. Onlar bu zaferin ya da De Gaulle'ü boğazına kadar savaşa sokmak ya da De Gaulle'ü günün birinde düşürmeyi amaçlayan örgütler ve kurumlar yaratmak için kendilerine zaman kazandırdığını düşüneceklerdir. De Gaulle'cü cumhuriyetçi, siz sisteme karşı oy kullanırken yeniden canlanan sisteme onayınızı vermiş oluyorsunuz. Masu'ya karşı De Gaulle'e oy veriyorsunuz ve böylece yüksek rütbelilere, sizin seçtiğiniz kişiye karşı darbe örgütlemeleri için zaman kazandırmış oluyorsunuz. Bunu unutmayın. Zira bütün belirsizlik buradan kaynaklanmaktadır. De Gaulle faşist değil, meşrutiyetçi bir monark. Fakat bugün artık hiç kimse De Gaulle'e oy vermiş sayılmaz. Verdiğiniz evet oyu faşistlere yarayacaktır. Bir ülkeyi içinde bulunduğu güçsüzlükten tek bir kişiye sınırsız iktidar vererek kurtarmanın olanaksız olduğunu nihayet kavrayalım. Gerek bu boşa körek çeken ikiyüzlü monarşileri, gerekse de Cezayirli komandoların darbesini engellemenin tek yolu, kendi güçsüzlüğümüzden kurtulmak, kendi programımızı hazırlamak, partiler arası ittifak kurmak, Fransızlara karşı saldırmak isteyen herkese karşı bir savunma ve saldırı taktiği oluşturmaktır. Evet oyu bir düş, hayır ise uyanıştır. Artık uyumak mı, uyanmak mı istediğimize karar vermenin zamanı gelmiştir. 25 Eylül 1958. Cezayir Kurtuluş Cephesi ve Fransız solunun milliyetçiliği üzerine. Francis Janson ile konuşma. Francis Janson uzun yıllar Sartre'ın en yakın çalışma arkadaşları arasında yer almıştır. Ocak 1951'den Kasım 1956'ya kadar Janson, Les Temps Modernes'in işletme müdürüydü. Janson, Sartre'ın 1956 Macaristan ayaklanmasına, Sovyet müdahalesini şiddetli biçimde mahkum etmesine katılmayı reddettiğinden, bu iki adam Cezayir Savaşı'na karşı yürüttükleri muhalefetin onları yeniden bir araya getirmesine kadar birbirlerini hiç görmediler. Bakınız Stalin hayaleti, Jean-Paul Sartre, Savaş İçinde Savaş, Rowold, Taschenbuch, Verlag, Reinbach, 1982 yayıncının notu. Bu arada 1955 yılında Cezayir devrimini şiddetle savunan L'Algérie hors la loi, Yasanın Dışındaki Cezayir adlı bir kitap yazan Janson, illegal eylemlere geçmiş ve başkalarıyla birlikte asker kaçaklarıyla FLN'yi desteklemek için bir teşkilat kurmuştu. 1960 yılında teşkilatın birçok üyesi hakkında açılan davanın ardından teşkilat en önemli kurucusunun adıyla anılmaya başladı. Basın artık Rezo Johnson'dan söz ediyordu. Rezo Johnson, 1958 başından itibaren illegal olarak teksirle çoğaltılan Verite Pur'u çıkarmaya başlar. Sartre'ın aşağıdaki röportajı bu dergide yayınlandı. Sartre röportajı kendi adıyla yaparak cezayı kovuşturmaya uğramayı baştan göze almış oluyordu. Niteliği gereği evrensel düşünen Fransız solunun Cezayir özgürlük savaşçılarının milliyetçiliğinden dehşete kapıldığı iddia ediliyor. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Hayır, milliyetçilikle evrensellik arasında soyut olarak biçimsel bir çelişki bulunabilir. Ne var ki tarihin gerçek gelişimi içinde solcuların formasyonları her zaman hem milliyetçi hem de internasyonalist olmuştur. Evrensel bir gerçeklik olarak sosyalizm her zaman düşüncelerde var oldu. Herhangi bir ülkede ete kemiğe bürünür bürünmez gerçek doğasını gösterdi. Daha uzun süre özel gelişim koşullarının izlerini taşıyacak olan, daha iyiye giden yol son derece zor ve kanlıdır. Ne var ki bütün çelişkileriyle birlikte Sovyetler Birliği sosyalizmin ana vatanı olarak görülüyorsa eğer, buradan Fransa'nın bütün komünist işçilerinin Rus milliyetçisi olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Tersine tarihsel gelişim tam da Sovyetler Birliği'nden sosyalizmin savunulması adına onları Fransız milliyetçileri yapmıştı. Üstelik bugünkü solun çoğunluğunu doğuran ve belirleyen 39 Savaşı olmuştur. İşgal altında görüntüde çelişkili olan fakat gerçekte birbirini tamamlayan olayların yaşandığı unutulmamalıdır. Rezistans, direniş güçlerinin birliği evrensel bir toplumsal program zeminine değil, partikülaristik bir ulusal program, işgalcileri Fransa'dan kovmak zeminine basıyordu ayağını. Düşmana karşı mücadelenin koşulları, direniş savaşçılarını radikalleştirmişti. Bu, ulusal hareketin bütününün, yürütülen mücadele yoğunlaştığı ölçüde sola doğru gelişmesi demektir. Direniş hareketi, Alman işgaline karşı yürütülen direniş hareketi, rezistans. 1944'te neredeyse her Fransız için ulusal partikülerizm devrimci hümanizme kopmaz biçimde bağlıydı. Sağın zaferi solcuların elinden bir kez daha çalmak için Amerikalılara sırtını dayayarak neler yaptığı herkesçe bilinir. Bundan sonra ve bu hala sürüyor, Fransız solunun bloklara karşı tavrı milliyetçiliğin yeniden savunulması olmuştu. NATO ve sonuçlarına karşı sol Milliyetler Enternasyonali gibi bir şey koymuştu. Sola göre, bütün ülkelerde savaş kışkırtıcılığını frenlemenin tek yolu bağımsızlık ve ulusal egemenlikti. 1950 yıllarında bu tarihsel anda milliyetçiliğin ilerici olduğu sık sık tekrarlanmaktaydı. Eğer uluslar karşılıklı saldırmazlık anlaşmalarıyla bir araya gelmek için tutsak edildikleri kör, dehşet verici yığışımlardan kendilerini kurtarmış olsalardı, milliyetçilik gerçekten de ilerici olurdu. Yığışım, conglomerate, farklı metal türlerinin karmaşık biçimde bir araya gelmesinden oluşan bütün, yayıncının notu. Yani solcuların Cezayirlerinin milliyetçiliklerinden dehşete kapıldıklarını iddia etmeleri kesinlikle inandırıcı değildir. Elbette milliyetçilik bütün tarihsel gerçeklikler gibi çelişkili güçler içeriyor. Fakat bizim için sadece FLN'nin sosyal demokrasiyle yönetilen bağımsız bir Cezayir'i amaçlaması ve savaşın ortasında tarım reformunun zorunluluğunu kabul etmesi önemli olmalıdır. Bu savaşçıların kökeni, savaşçılar için dinsel inançların önemi ne olursa olsun, yürüttükleri mücadelenin koşulları onları 1940-45 yılları arasında bizim direnişimizde olduğu gibi sola itiyor. Eğer Cezayir milliyetçiliği bu milliyetçilikte kendi deneylerini ve kendi geçmişlerini yeniden gören bazı sol grupları dehşete düşürüyorsa, bunun nedeni bizim katıksız evrensellik savunucuları olduğumuzda yatmaz. Tersine ve burada mistifikasyona güvenilmemelidir, asıl neden kendi milliyetçiliğimizdir. Blokların emperyalizmine karşı sol Fransız olmak istemektedir. Bundan dolayı da sağcıların milliyetçiliğinin mitlerince fethedilmeye razı oluyor. İhanetten korkuyor, bütün Fransızların onayını almak için kur yapıyor, yurtseverlik konusunda iyi hal belgesi istiyor. Korkusu işte bundan. Fakat evrensel milliyetçiliğin, ki dünya barışının korunması için Fransa'nın egemenliğini talep etmektedir, tam da bu yurtseverliğin kendisi adına bizi her geçen gün yurt dışına bağımlı kılan bu savaşa son verilmesini talep etmek zorunda olduğunu görmek zor değildir. Fransız solunun bu perspektifle Cezayir milliyetçiliğini evrenselliğe gelişmek zorunda olan bir partikülerizm olarak tanımasına kimse engel olamaz. Peki öyleyse Cezayir sorununa ilişkin görüş ayrılıklarımızın gerçek nedenlerini bize açıklayabilir misiniz? Bu nedenlerin son derece farklı türden olduğunu düşünüyorum. Biraz önce sözünü ettiğim ideolojik anlaşmazlıklar sadece aydınlarla, eğer kitleler böylesine ısrarla susmamış olsalardı, daha yavaş sesle konuşmak zorunda kalacak bazı politikacılar arasında geçiyor. Bu suskunluğun nedeni kitlelerin yanıltılmış olması değil mi? Kısmen öyle. Kısmen de kendilerinin allayıp bulladıkları liderlerce yanıltıldılar. Bu suskunluğun anlaşılabilmesi için her zaman iki önemli gerçek göz önünde bulundurulmalıdır. Bu gerçeklerden birincisi, sömürgeciliğin bir sistem olduğu, diğeri ise mutlak yoksullaşmanın yokluğudur. 19. yüzyılın sonlarında ileri kapitalist ülkelerle bugün az gelişmiş diye adlandırılan ülkeler arasındaki ilişkileri düzenleyen bir sistem kurulmuştur. Askeri zor temelinde kurulan ve korunan bu ilişkiler şöyle özetlenebilir. Sömürgeleştirilmiş yerlilerin aşırı sömürülmesi sayesinde sömürge, ana yurttan yüksek fiyatla endüstri ürünleri alır ve ana yurda dünya fiyatlarının altında tarım ürünleri, bazen de ham madde ve madenler satar. Büyük ölçekli endüstri ürünleri üretmek ve satmak, sömürgeye ana yurt tarafından sessizce fakat kesin olarak yasaklanmıştır. Çünkü bu durumda sömürgenin endüstri ürünleri ana yurdun ürünleriyle rekabete girişeceklerdir. Böylece, ki öncelikle görülmesi gereken budur, ana yurt proletaryası işsizlikten, işverenler iflastan korunur. Yani ana yurt az gelişmiş ülkenin endüstrileşmesine karşı çıkarken bu kesimlerden destek almaktadır. Ve Konstantin planına yan bakan sadece Dunkerque'nin büyük sanayicileri değil, aynı zamanda işçileridir. De Gaulle'ün 3 Ekim 1958'de Konstantin'de yaptığı konuşmada açıkladığı plan, ekonomik yardım programıyla Cezayir üst tabakasını Fransa ile birleştirmek ve FLN'yi tecrit etmek için son girişimdi. Girişim başarısız kaldı. Yayıncının notu. Son derece genel olarak katıksız sömürge sisteminde şunları kabul etmek zorundayız. 1930'lara kadar Cezayir'de olduğu gibi. 1. İşçilerin bir kısmı sömürgeci müşteriler için çalışmaktadır. Sömürgeciler ve yerliler. 2. Ana yurdun fazla kârları en azından 1914'e kadar endüstri kuruluşlarına öyle büyük kâr marjları sağlamıştı ki işverenler işçi taleplerinin baskısıyla reel ücretin yükseltilmesini kabul etmişlerdi. 3. Ana yurttaki dükkanlarda bazı ucuz sömürge ürünlerinin görülmesi Fransız üreticilerini, eğer kaldıysa, bu fiyatlara uyum sağlamak için fiyatları düşürmeye yöneltmişti. Böylece bir Fransız ücretli ailenin alım gücü, sömürgeleştirilmiş ücretlinin alım gücü düştüğü oranda yükseliyordu. Aslında son tahlilde, ana yurttaki malın normal fiyatıyla rekabet fiyatı arasındaki farkı ödeyen devletti. Dolayısıyla ana yurttaki bütün halktı. Bununla beraber Fransız üreticisinin zararının karşılanmasını sağlıyor olsa da, Fransızlar bundan önemli ölçüde yararlanıyorlardı. Buna bizi biraz uzağa götürse de kapitalizmin dünya ölçeğinde sömürge pazarlarının varlığı sayesinde bir sürü krizden kurtulduğunu ya da bu krizleri dizginlediğini ekleyelim. Klasik sömürgecilik döneminde. Sonuç ne yazık ki son derece açık. Sömürge sistemi ciddi havariler olmaksızın işlediği sürece ana yurt işçisi sınıf çatışmaları ne kadar şiddetli olursa olsun sömürgelerin sömürülmesi konusunda işverenine herhangi bir sömürgeleştirilmiş yerliye olduğundan daha yakındı. Bazılarına göre Fransız proletaryasını Cezayir alt proletaryası ile birleştirmek zorunda olan çıkar ortaklığı sadece sözcüklerden ibaretti. Elbette her ikisi de aynı kapitalist sömürünün kurbanıydı. Fakat bu sömürüden aynı biçimde etkilenmiyorlardı. Ve ikincisinin aşırı sömürülmesi birincisinin sefaletini azaltmaktaydı. Sonuç, alt proletaryaya karşı işçi sınıfının başına sarılan belli bir patriyarkallik. Gerçi işçi sınıfı bundan üzüntü duyuyordu. Fakat ona alt proletaryanın kendisi gibi bilinçli olmadığı söylenmekteydi. Ne olacaktı ki? Hepsi köylüydü. İşçi sınıfı sömürge girişimlerini mahkum ediyordu. Çünkü burada haklı olarak kapitalist emperyalizmin yeni eleştirel biçimini görmekteydi. Fakat sosyalist devrimin kapitalizmi ve sömürgeleştirmeyi aynı anda ortadan kaldıracağına güvenmekteydi. Bugünkü hareketsizliğimizin nedeni eski ve inatçı bir alışkanlığımızdır. Sömürgeler hakkında proletarya uzun süre sadece genel bir düşünceye sahipti. Fakat genel düşünceler sözcüklerden ibarettir ve gerçek bir çıkar dayanışmasına dayanmıyorsa tamamen etkisiz kalır. Peki Fransız kitlelerin uyanışının beklenemeyeceğine mi inanıyorsunuz? Eğer sömürgeci sistem kendi çöküşünü kendi içinde taşımıyor olsaydı buna inanırdım. Er ya da geç bu sistemin devrilmesi kaçınılmazdır. Bu kaderidir onun. Başka bir deyişle sömürgeci sistem kapitalist ekonomiye ve gösterdiğim yoldan ücretlilere yarar sağladıktan sonra durdurulamaz biçimde sömürge sahibi ülkenin bütün güçlerini verimsizce tüketen, doymak bilmeyen bir asalığa dönüşmektedir. Bugün Fransız işçiler Cezayirli özgürlük savaşçılarıyla dayanışma içinde duyumsuyorlar kendilerini, çünkü sömürgeci çetenin havaya uçurulmasında her ikisinin de acil çıkarları var. Cezayirlilerin sefaletinin sürekli artması kesinlikle zorunluydu. Kapitalist ana yurdun alacağı hiçbir önlem bu yoksullaşmayı engelleyemezdi. Çünkü birincisi Cezayir'de aşırı sömürü iş gücünün sınırsız artmasına dayanabilirdi. İkincisi hükümet tarafından planlanan utangaç reformlar sömürgeciler tarafından, ki orada bulunuyorlardı, sabote edilecekti ya da onların yararına uygulanacaktı. Çünkü son olarak ekonomik sorunun tek çözümü olarak Cezayir'in endüstrileşmesi, bizzat Fransa'daki endüstriyel girişimler bu nedenle tehlikeye atılmadan denenemezdi bile. Sömürgeci sistemin asıl çelişkisi, sömürgeci çıkarlarının ücretleri sıfıra kadar düşürme eğilimini talep ettiği ölçüde, bu talebi haklı çıkarmak için sömürgeleştirilenin insan olarak değerini sıfıra indiren ırkçılık da ortaya çıkar. Fakat sefalet ve iş gücü fazlası, sömürgeleştirilen işsizleri ana yurda göç etmeye zorlamaktadır. Bu kronik göçün sonucu birinci olarak Cezayirli'nin aşırı sömürü nedeniyle ana yurtta Fransız işçisiyle rekabet etmeye zorlanmasıdır. Tıpkı Cezayir şaraplarının pazarda bizim şaraplarımızla rekabet etmesi gibi. İkinci olarak Cezayirlilerin bazı Fransızların düşmanlıklarına ve maddi yaşamın zorluklarına rağmen burada Cezayir'de kendilerinden saklanmış olan şeyleri tanımalarıdır. Devrimci geleneğimiz, sınıf mücadelesi, sömürgeciliğin özü ve böylece gerçek insani değerler. Sömürgecilik aşırı sömürüyü alt insanların yaratılmasına kadar götürerek kendi kendisini yıkmakta ve sömürgeleştirilenin sömürgeciye karşı kendi benliğini keşfetmesine yol açmaktadır. Elbette Fransız işçisi önce bu rekabete karşı öfke duyar. Fakat gerçekte sadece bazı ücretlilerin öfkesi ve düşünce tembelliği ırkçılığa götürebilir. Çünkü bu aç insanların Fransa'ya gelmelerine neden olan ve onları burada Fransızlarla rekabete sürükleyen sömürgecilerdir. Topraklarımızda bu orduyu yaratan sadece sömürgeciliktir. Bu açıdan bakıldığında çıkarlarımızın Cezayirli işçilerle aynı olduğunu kavramak zorundayız. Cezayirli işçiler önceden üretilen bir yoksulluk onları kendi ülkelerinden sürdüğü için Fransız işçilerle rekabete giriyorlar. Onlar Fransa'dalar çünkü toprakları çalınmıştır. Ve Cezayirliler sömürgeciliğin dayanılmaz bir felaket olduğu, her koşulda yok edilmesi gerektiği kesin bilgisiyle geri dönüyorlarsa eğer silaha sarılıp bir ölüm kalım mücadelesi yürütüyorlarsa, bunun nedeni bizzat sistemin Cezayirlilerin ellerinden insan olma olanağını almış olması ve her insanın değerini ve insanlık onurunu isteyebileceğini, bunun için silaha sarılması gerekse bile istemek zorunda olduğunu onlara öğretmesidir. Yani sömürgecilik özgürleştirici halk savaşlarını doğurur. Sistemin kendisi bu halk savaşlarını kendi yıkılışının son aşamasında ortaya çıkarmaktadır. İşte tam da bundan sonra Fransız proletaryasının Cezayir'in sömürgeleştirilenleriyle dayanışması su yüzüne çıkar. Çünkü sömürgesel yük her geçen gün Fransa'yı daha çok ezmektedir. Çünkü sistem Cezayirlileri bize karşı savaşmaya, Fransa Fransızlarını eski bir ekonomik sistemin korunması için Cezayir'le savaşmaya zorlar. Çünkü savaşın ağırlığını bizzat duyumsayan burjuva sınıfı bu savaşı ihmal edilmiş sınıflara finanse ettirmektedir. Çünkü birçok kez anlatılmış nedenlerden dolayı Cezayir'de aşırı sömürüye eşlik eden baskının bir süre daha korunması, ancak savaşın finanse edilmesini sağlayan aşırı sömürüyle birlikte Fransa'ya da atladığında ve çatışmanın maliyetini bizim ödememiz için buraya yerleştiğinde olanaklıdır. Sistemin bütün sonuçları bilinmektedir. Adım adım faşistleşen ve harap olan bu ülkede kitlelerin kendilerini savunmak için tek çarelerinin Cezayirli özgürlük savaşçılarıyla yeni ve derin bir dayanışma bilinci kazanmak olduğunu gösteriyor bu sonuçlar. Bu bilinci kazanmak zorunda olduklarını söylüyorsunuz. Fakat biraz önce harekete geçmeyeceklerini açıkladınız. Bu hareketsizliğe karşı mücadele etmek için ne yapmak gerekir? Ben kitlelerin sömürgeleştirilmiş alt proletaryayla her zaman dayanışma içinde olmadıklarını söyledim ve belli bir ataerkillik alışkanlığını koruduklarını ekledim. Tepkilerinin bugün uykularını kaçıran bu kötü huylu sömürgeleştirilenden nefret etmelerine yol açmasına şaşırmamak gerekir. Başka ne olabilirdi? Kitlelerin kendiliğindenliğe sahip bulunmadığı ve egemen sınıfın propaganda ve sloganlarının kurbanı olduğu sık sık söylenmedi mi? Bugün gerçek sorun bir eğitim sorunudur. Kendilerini doğrudan ilgilendiren bütün sorunlarda çalışan sınıflar kendi deneylerini bizzat ediniyorlar ve verdikleri somut mücadelelerle özgürleşiyorlar. Ne var ki Cezayir sorununda alışkanlıklar son derece derinlere kök salmıştır ve bu bağlar soyuttur. Bunun dışında ırkçılık, eğer insan kaygılı, mutsuz ve öfkeliyse çok rahat, çok baştan çıkarıcı bir şeydir. Verite Pur'u tamamen onaylıyorum. Eğer eylemle sorunu zemininde ele alacak ve yalandan arınma işini olanaklar ölçüsünde yerine getirebilecek militan gruplar yaratmaya çalışırsa, eğer sol yeniden canlanacaksa, ona yeniden can verecek olan kitlelerdir. Belirleyici olan sorun, başka bir sol, başka bir insan yaratmayı zorunlu kılmaktadır. Ve bu sorun aynı zamanda sömürülen sınıflara, Cezayirli özgürlük savaşçılarıyla dayanışmanın pratik bilincinin nasıl verileceği sorunudur. 2 Haziran 1959. 11. ayrımın sonu, sayfa 110.